Size bir hikaye anlatmak isterim ama daha şey dramatik bir şekilde anlatmak isterim. O zaman bir gönüllü lazım. Bir erkek, iyi sesi olan, türkü söyleyebilen bir erkek. Var mı böyle birisi? Yoksa sizi çağıracağım, seçeceğim. Sesi güzel olan bir erkek. Türkü söyleyebilir misin? Başka. Murat. Bağlama getirdin mi yanına? Tamam, güzel.
Şimdi biri... Türkü
değil mi söyleyeceğim? Yok. Şimdi bir hikaye anlatacağım. Tanrı'nın sözünden gerçek bir hikaye. Üs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Memnun oldum Eyüp Bey. Tamam. Kusursuz, doğru bir adamdı. Hem de gömleği de çok güzeldi. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. 7 oğlu, 3 kızı vardı. O günlerde bu mükemmel numara. Yeah. Benden daha çok abi. Evet. O zaman birkaç çocuk lazım ona.
Çalışkan
yani. Ya aynen, çalışkan. Yerinde hiç durmaz. Şimdi birkaç, ya 7 tane değil ama birkaç oğul lazım. Al Kurt gel. Levent abi sen de gel. Tamam. Bir iki kız da lazım lütfen. Hadi kızlar. Güzel. Tamam. 7 bin koyuna, 3 bin deveye. Gönüllü var mı? 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. En azından bir köle lazım, tamam. Tamam, okey. Sen bir köle ol. Çalışkan. Yeah. Alışmış mı? Şimdi gerçeği duyduk. Tamam. Şimdi doğudaki insanların en zengini oydu. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir. Yani demek ki çok zenginmiş. Çünkü bütün oğulları kendi evlerini varmış. Tamam mı? Çok zenginmiş. Birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşlerini de çağırırlardı. Bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunu sunardı. Eyüp hep böyle yapardı. Demek ki hem zengin ama hem de çok iyi bir babaymış. Çocuklar için dua ediyormuş, onları kutsarmış. Yani çok iyi bir baba. Şimdi bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken, o zaman abinin evine gidelim buraya. Lütfen. Levent abi. Abi olması lazım. Evet, evine gidelim. Tamam. Oğulları kızları abilerinin, sen davetli değilsin maalesef. Yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Sabalılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler, yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. Oo, vahim bir haber, tamam mı? Ondan sonra, o daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Tanrı ateş yağdırdı. Yani şimşek geldi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. İkinci kötü haber. Ondan sonra o daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip kildaniler 3 bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Buna karşı sigorta var mıydı o günlerde? O daha güzel. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızların abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Şimdi Eyüp'ün yaşadığı en vahim, en kötü gündü. Onun Tanrı'ya karşı tepkisi neydi? Yani son üç hafta boyunca Tanrı'nın baba yüreğinden bahsediyoruz. Acaba Eyüp Tanrı'ya nasıl dua etti o anda? Ey göklerdeki baba, beni seven baba mı derdi? Çok zor olurdu değil mi? Ve bugün çalışacağımız ayetler buna değiyorlar, buna konuşuyorlar. Tamam mı? Acı çektiğinizde, kötülükten geçtiğinizde babamız Tanrı nerede? Yani nasıl Tanrı'nın baba yüreği diyebiliriz ki? O zaman siz oturabilirsiniz. Sana biraz sonra ihtiyacım var. Çünkü türkü söyleyeceksin, tamam mı? Alkışlar gönüllerimiz için bence. Şimdi bir baba olarak benim yapmam gereken en zor şey çocuklarımı terbiye etmek, değil mi? Yanlış anlamasınlar diye bunu çok çok dikkatlice yaparım. Diyelim ki benim çocuklarımdan biri küçücük yaramaz bir şey yaptı. Ve o yanlış davranış için, yanlış tutum için şimdi benim ayrıcılığım, benim görevim bir baba olarak bu çocuğu nazik bir şekilde terbiye etmek. Tamam mı? Şimdi bazen şöyle gidiyor. Evladım, sağlayacağım disiplin için, senin iyiliğin için. Sizin babalarınız öyle derlerdi mi bilmiyorum. Seni sevdiğim için bunu yaparım. Hoş olmayacak ama yaptığın da hoş değildi. Seni yetişkinlik için hazırlıyorum. Benim görevim bu. Seni affediyorum, sana küs değilim, düşman değilim. Bunu isteyerek yapmıyorum. Acı çekmeni görmek hiç istemiyorum. Fakat davranışını, tutumunu şekillendirmek üzere şimdi seni terbiye etmek zorunda kalıyorum evladım. Babalar öyle desinler her zaman çocukları. Ve disiplin sağlandıktan sonra minicik çocuk kalkıp da baba sevgin için ve nazik şapkaların için teşekkürler. Sana bir minnet borcum var. Ölene kadar sana minnettarım diyenler var mı çocuklarımız arasında? Maalesef. Var mı? Keşke. Ama büyüyünce bana teşekkür edecekler. Ben büyüdükten sonra annemi babamı teşekkür ettim. Tamam mı? Çünkü sonra anlarla. Aniden değil. Aynen öyle. Fakat çok daha mükemmel bir şekilde babamız Tanrı bazen bizi terbiye ediyor. İlk önce anlamamız gereken şey şudur ki bizi seviyor. Değil mi? İlk önce onu anlamamız lazım. Son üç haftalar boyunca öğrendiğimiz gibi Tanrı bizi seviyor. Bizden hoşnut. Bizden razı. Bazen günahlarımızdan razı değil ama varlığımızdan hoşnut. Bizi seviyor. Sevgisini bizim üzerime dökmek istiyor kutsal ruh aracılığıyla. Bizi kabul ediyor, bizi affediyor ama bazen çocuklarını terbiye eder. Etmeden önce ve ettikten sonra Tanrı şunu bilmemiz istiyor ki seni seviyorum ve ne kadar kötülük işlersen işle sana karşı sevgin azalmaz. Değil mi? Şartsız bir sevgi. Sevgimden emin ol. Fakat seni sevdiğime rağmen, daha doğrusu seni sevdiğim için şimdi seni şekillendirmek, terbiye etmek, geliştirmek, eğitmek zorunda kalıyorum. Tanrı bizi olduğumuz gibi kabul ediyor, fakat bizi olduğumuz gibi bırakmak istemiyor. Bırakmaz. Değil mi? Türkiye'de kısmet ya da kader kavramı çok yaygın. Kismet oldu ya da olmadı. Kader evladım kader. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Fakat bu kavram yetmiyor çünkü kişiliksiz. Kismete karşı konuşamazsın. Değil mi? Tarkan ne dedi? Ne dedi? Hatırlamıyorum. aklıma gelecek Tarkan'ın. Şey, Tarkan'ın bir şarkısı. Kadere.
Kime niye, kime kısmet?
Öyle, tamam. Sanki bir rüzgar seni buradan oraya atıyormuş, görünmez bir güç seni itiyormuş. Ama İncil'e göre bu kavram yetmez. Çünkü kişiliksiz değil. Babamız Tanrı. Bize bazen yapıyor, bazen yaptırıyor yaşadığımız şeyler. Tanrı'nın iyiliğimiz için mükemmel bir tasarısı vardır. Daha doğrusu bunu anlamamız lazım. O zaman İbranilerin 12. bölümüne bakacağız bugün. Çünkü yeni anlaşmada şuna konuşan, ifade eden en net bölüm İbraniler 12. Tanrı'nın baba terbiyesi. İbraniler 12, 5. ayet. İbraniler 12, 5. Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unutunuz. Oğlum, Rab'in terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Tamam mı? Bu ayet Tanrı'nın çocuklarına hitap eder. Tanrı'nın çocukları kimdir? İman edenler. İsa Mesih'i kabul edip ve iman edenlere herkes bu hak verilir. Tanrı'yı baba diyebiliriz. O da bizi çocuklar olarak kabul ediyor. O zaman bu hak İsa Mesih'e iman edenlere verilir. Hristiyanlara verilir. Ve diyor ki babamız tepkimizi bekliyor. Yani hikayedeki Eyüp Bey'i gördüğümüz gibi onun tepkisi ne olacaktı? Tanrı'ya karşı ayaklanacak mıydı? Şikayet edecek miydi? Teşekkür edecek miydi? Teşekkürler başıma gelen bela için. Ya bizim tepkimiz nedir? Devam edelim. 6. ayet. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Bu aslında çok çok çok zor bir ayet. Eğer acı çektiysen, eğer kötü günlerden geçirdiysen. Çünkü diyor ki bu, kabul ettiği herkesi cezalandırır. Bu kelime aslında kamçılıyor. Tanrı sevdiği herkes kamçılıyor. Nasıl yani? Aslında Tanrı oğlunu Mesih'i de kamçılattığı gibi. Aynı kelime burada kullanılıyor. Çok sert bir kelime. Seveceğin bir babaya yakışmayan bir kelime değil mi? Nasıl yani? Bu çocuk seviyorsun ve kamçılıyorsun, cezalandırıyorsun. Bazı insanlar bunu kabul edemezler. Babam beni seviyor. Öyle bir şeyler yapmaz bana. Diyenler var değil mi? Ama aslında bu ayeti kim esinledi? Kutsal Ruh, Tanrı. Yani onun kelimesi. O zaman ona güvenmemiz lazım. Nasıl yani? Nasıl yani? Babamızın yüzünü gözlerimin önünde tutalım her zaman. O babacan, kamil, yegane, dörtlük babamızın yüzünü gözlerimizin önünde tutalım. Öyle bir babamız var. Bizi seviyor, kusursuz. Bizim iyiliğimiz için hareket ediyor. Her zaman acı çektiğimizde bile onun gözünü gözlerimiz onun yüzünü gözlerimiz önünde tutalım. Çünkü onun yüzü sert, katı, vurdum duymaz değil. Tanrı'nın yüzü öyle değildir. Tamam mı? Onu her zaman anlamamız gerek. Çünkü bazen ancak gerektiğinde bize acı çektirecektir. C.S. Lewis diye bir Hristiyan düşünür ve yazar şöyle dedi. Tanrı bize keyiflerimizde fısıldar. Vicdanlarımızda konuşur. Fakat acılarımızda bağırır. Acılar sağır bir dünya için Tanrı'nın megafonudur. Diyor. Devam ederse ayet 7. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Hangi sevilen oğul? Herkesin gördüğü gibi terbiyeden yoksunsanız oğullar değil yasa dışı evlatlarsınız diyor. Bir kralın iki oğlu varmış. Bunu da canlandıralım. Bir kral lazım. Burada krallar var mı? Sen gel bir kral ol. İşte gün geldi. Tamam. İki oğlu varmış. Biri? Matt olsun birincisi. Can olsun ikincisi. Siz seçebilirsiniz. Biri gerçek oğul veliaht. Mirasçı. Oh. Öbürü ise yasa dışı bir evlatmış. Şeri nerede? Tamam. Baba hangisiyle daha çok ilgilenecek, eğitecek, düzeltecek? Hangisi? Asıl oğluna, mirasçına. Çünkü onu onurlu ve sorumlu bir gelecek için hazırlıyor. Değil mi? O tahta çıkacak. Hazır olması lazım. Diğer çocuğun başıboş istediklerini yapar. Babası onu serbest bırakıyor. Değil mi? Şimdi mirasçı bir gün kızmış. Yeter artık dedi. Babasına gitti. Hadi baba galiba kardeşimi benden daha çok seviyorsun dedi. Hayır. Çünkü bütün her şeyimle karışıyorsun. Burnunu her zaman hayatıma sokuyorsun. Beni serbest bırakmıyorsun değil mi? Her zaman. Ama o istediğini yapar. Başıboş yani bir şey yaparsa sen karışmıyorsun. Bu haksızlık. Demek ki onu benden daha çok seviyorsun dedi babasına. Değil mi? Öyle hissetti. Yeter artık. Baba mirasçıya. Oğlum, evladım dedi. İki kılıcım var. İki kılıcım var. Biri dolapta kalıyor. Bakımsız ve kütleşmiş. Ötekini ise her gün biletiyorum. Bir düşman üzerime doğru gelince hangi kılıcın yanımda olmasını isteyeceğim sence? Keskin olan. Değil mi? Aynen öyle. Seni daha çok sevdiğim için sana daha çok acı çektiriyorum. Çünkü bir gün tahtıma çıkacaksın ve o gün için hazır olman istiyorum. Değil mi? Siz oturabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bu neden önemli? Çünkü bazen Hristiyanlar olarak dünyadaki arkadaşlarımız tanıdıklarımızdan daha çok acı çekiyoruz. Ve Tanrı'ya gidiyoruz. Ya Rab bu haksızlık. Yani beni seviyorsan, benden yanaysan, neden bu adam günah işliyor? Ama bak zengin, mutlu, her şey var, arabasına bak. Değil mi? Benim araba bak. Varsa. Ve bazen öyle hissediyoruz. Haksızlık. Yani ben sana geldim, tövbe ettim. Hayatımı sana verdim. Ve şimdi başıma gelenlere bak. Nasıl yani? Ve kızıyoruz, öfkeleniyoruz Rab'be. Değil mi? Eyyub'a bak. Yani adam Tanrı'dan korkardı. Kusursuzdu. Ama başına gelenlere bak. Nasıl yani? Tanrı buna nasıl izin verebilir? Ve aslında biz mirasçı olduğumuz için, değil mi? Tanrı bizi onurlu ve sorumlu bir gelecek için hazırladığı için bizi biletiyor, bizi eğitiyor, bizi sevdiği için. Devam edersek bu ayetlerden, ayet 9, kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi? Babalarımız bizi kısa bir süre için uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor. Kendi iyiliğimiz için bizi terbiye ediyor. Tanrı bizi niçin terbiye ediyor? Kutsallığına ortak olacağız diye. Bizi bir şeyler için hazırlıyor. Cennet için hazırlıyor. Onun yanında kalmamız için hazırlıyor. Bizim yapacağımız iyi işler için hazırlıyor. Bize verilecek sorumlulukları için hazırlıyor. Hazır olmamızı istiyor. Yazar burada dünyasal babalarımız ile göklerdeki babamızı mükayese ediyor. O bazen tehlikeli. Ama diyor ki babalarımız bizi terbiye ettiler. Uygun gördükleri gibi. Ama bazen onlar zayıf diye, yani mükemmel olmadıkları için, ya bazen başlarımıza gelenler çok kötüydü babalarımız tarafından. Onu da biliyorum. O yararları da biliyorum. Ama diyor ki göklerdeki babanız mükemmel. Pavlos şöyle dedi. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Değil mi? Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermeyecek babamız. Bizi tanıyor, kapasitemizi de biliyor ve bizi seviyor. Göklerdeki babamızın terbiye edişi korkunç ve aşırı olmayacak. Tahammül edebileceğiz. Bazen öyle hissetmeyecek. Bazen Tanrı gecikmiş olduğunu düşüneceğiz. Ya Rab ne zaman? Çünkü Tanrı bazen son ana kadar bekliyor. Değil mi? Ama ona tamamen güvenmemiz lazım. Trende kapılara yaslanmayınız diye bir işaret yok mu? Neden? Çünkü o kapılar tamamen güvenilir değildiler. Çünkü o trenler çok eski, bozuk olabilir. Belki onları açıp da seni düşürür. Değil mi? O zaman onlara yaslanmayın lütfen. Ama Tanrı'ya yaslanabiliriz. Çünkü o tamamen güvenilir. Tamamen. %100 güvenilir. Ayet 11. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. En küçük çocuğumuz Eli hastalandı. Küçükken, 2 yaşındayken falan hastalandı. Biz eczaneye gittik, bir ilaç aldık, bir şurup. Ama tadı çok kötüydü, fena, acıydı. Tamam, ben denedim, istemedim. Ama bunu 2 yaşındaki çocuğuma içirmek zorunda kaldım. Tamam mı? O zaman ona bir kaşık verdim. Yüz ifadesini asla unutmam. Babam beni öldürmeye çalışıyor. Değil mi? Yani bana zehirliyor. Ve aslında ne yaptın? Ya bu ilaç içmesi gerekiyordu. O zaman zorla içirdim. Çocuk ağlıyordu. Unutmam. Çocuk ağlıyor. Yapma baba yapma. Zorla. Bunu yapan var mı anneler arasında? Öyle mi? Onu affettin mi? Ne yapacağım yani? İyileşmesi lazım. Aynen öyle. Bazen göklerdeki babamız bizim iyiliğimiz için bize acı şeyler içirecek. Acı şeyler içirecek. Her zaman tatlı değil. Tamam mı? Her şey güllük, gülistanlık, toz pembe olmayacak Hristiyan olunca. Neden? Çünkü Tanrı seni seviyor. Terbiye ediyor, şekillendiriyor. Seni bir şeyler için hazırlıyor. Neden? Çünkü seni seviyor. Tamam mı? Eyüp şöyle dedi. Beni öldürse bile ona güvenim sarsılmaz. Wow. Beni öldürse bile ona güvenim sarsılmaz. Çünkü ona güveniyor. O mükemmel, dörtlük bir baba. Kamil babam. Kutsal kitapta Tanrı'nın sevgili çocuklarına karşı olan terbiye edişi çeşitli mecazla resmedilir. Birincisi ateş altın. Ateş altın Tanrı imanımızı arıtır. Özdeyişler 17:3 altın ocakta, gümüş potada arıtılır, yüreği arıtansa Rab'dır. Tamam mı? Altın ve gümüş doğal olarak saf halinde bulunmuyor. Birleşim halde yerden çıkar, çürüfle birlikte. Bir karışık olarak. Ondan sonra yüksek sıcaklıkta ateşe verilir. Ve ne zaman, ne oluyor o zaman? Çürüfler erip gider. Fakat saf altın ya da gümüş arıtılıp dayanır. Ve böylece işlenir. Değil mi? Aynen öyle bizim yüreklerimiz de karışıktır. Yüreklerimizde iman var ama bencillik de var. Değil mi? Bizim yüreklerimiz karışık. Ve Tanrı bizi arıtmak istiyor. Ve bazen yüksek sıcaklıkta bir ocağa bizi atıyor. Kısa bir süreç için. Öyle bir baba hayal edebiliyor musunuz? Baba ne yapıyorsun? Seni ateşe atıyorum çocuğum. Çocuklarıma yaparsam yani polis gelir. Rab bizi sevdiği için bizi arıtmak üzere çeşitli ateşlerden geçirir. İmanımız, yüreklerimiz dayanıklı, dirençli, saf olsun diye. Petrus şöyle dedi, bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Nasıl yani? Sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih gördüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. İmanınız altından daha değerlidir. Demek ki Tanrı seninle ilgilenecek. Burnunu hayatına sokacak. Ve Eyüp'ün tutumu örnek alınmaya değer. Eyüp şöyle dedi. Ama o tutuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım dedi Eyüp. Birinci mecaz o altın ateş. İkinci mecaz, çömlekçi, balçık. Çömlekçi, balçık. Yeremia bir gün Rab Yeremia'ya seslendi ve şöyle dedi. Kalk, çömlekçinin işliğine git, orada sana sesleneceğim. Rab seslendi, oraya git, sana sesleneceğim. Ya burada konuşursan. Ama gitti, bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca, çömlekçi balçığa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı. Tamam mı? Çömlekçi çalışıyor, yaptığı kap şekillendiriliyor ama bir şekilde olmadı, bozuldu. Çömlekçi ne yaptı? Başlangıca döndü, tamamen sıfıra dönerek yeniden başladı. Tamam mı? Ve o anda Rab yine Yeremia'ya seslendi. Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım? Ey İsrail halkı, diyor Rab. Çömlekçinin elinde balçık neyse, siz de benim elimde öylesiniz. Ey İsrail halkı. Ne diyor? Ben bir sanatçıyım, yaratıcıyım. Senin hayatını güzel bir şeyler için şekillendiriyorum. Ve hak bende. Ne yapmak istediğimi yapacağım, diyor. Bu resim Tanrı'nın yaratıcılığından, özeninden, itinasından ve sabrından söz eder. Tanrı kendi yüceliği için seni istediği şekilde şekillendiriyor. Biz de ona nasıl olmamız lazım? Açık, yumuşak, dövülgen, edilgen ve sabırlı olmamız lazım. Değil mi? Çünkü bazen çömlekçi kapı bozup da yeniden oluşturmak zorunda kalıyor. Ve gerçek sanatçılar da bu sabırlılık, bu devamlılık mevcuttur. Mesela Beethoven 16 tane yaylı çalgılar dörtlüsü besledi. 16 tane. Ve hiç tatmin olmadın. Bekliyordu, şekillendiriyordu. Tamam mı? Ve Tanrı öyle. Sabırlı. Acelesi yok. Geleceğini biliyor. Yarın başına ne geleceğini de biliyor. Ama seni sevdiği için, iyiliğin için seni şekillendiriyor. Çömlekçiye karşı yanıtımız ne olmalı o zaman? Nasıl konuşacağımız çömlekçiye? Yeşaya 29:16 ne kadar ters düşünceler, diyor Rab. Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu? Yapı kendini yapan için beni o yapmadı diyebilir mi? Çömlek kendine biçim veren için o bir şeyden anlamaz diyebilir mi? Haşa, diyor Rab. Çoğu kurumlarda dilek, öneri ve şikayet kutuları yok mu? Tanrı'da öyle bir kutu yoktur. Tamam mı? Geldim, şikayetimi vereceğim. Önerimi vereceğim. Ya keşke bu şekilde yapsam diyemem Tanrı'ya. Tanrı bu işin ehlidir, üstasıdır. O biliyor. Ona güven, şikayet etme. Onun yerinde Yeşaya bize harika bir dua veriyor. Öyle hissettiğimizde. Yeşaya 64:8. Yine de babamız sensin ya Rab. Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerin eseriyiz. Güzel bir dua. Ne diyor? Babam sensin, çömlekçi sensin. Ne yapmak istersen yap. Sana güveniyorum. Neden? Ben 17 yaşındayken iman ettim İsa'ya. Dua etmeye bilmedim. Hiçbir şey bilmedim aslında. Nasıl bir dua ettim biliyor musunuz? Kendi küçük odamdaydım. Şöyle dua ettim. Ya Rab, şu ana kadar yaşadığımı gördüm. Ve hiçbir işe yaramıyorum. Sadece herkesi incitiyorum. Herkesi üzüyorum. Tamam mı? Geleceğimi sen biliyorsun. ben bilmem. Demek ki daha mantıklı olarak sana güveneceğim. Senin yolundan yürümek istiyorum. O zaman artık bana göre değil, sana göre yaşamak istiyorum. O kadar bir dua. Yani İsa Musa fazla bilmedim. O kadar, yani öğrendim ki kafama göre takılırsam hiçbir işe yaramayacak. İnsanlara üzeceğim. Kendimi de üzeceğim. Ama sana göre yaşarsam daha mantıklı olan odur. Çünkü sen geleceğimi biliyorsun. Ve galiba neden bilmiyorum ama sen beni seviyorsun. Değil mi? Her şeyime rağmen, kendime rağmen sen beni seviyorsun Rab. Üçüncü bir mecaz var. Bağcı çubuklar. Tanrı bizi daha çok meyve verdirir. İsa şöyle dedi. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Yuhanna 15'te. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Bunu yapabilen var mı? Yani bahçeye bakabilen, bitkilere bakabilen var mı? Tamam, o zaman hafta içi gel de kilisedeki bitkilere bakarsan memnun oluruz. Çünkü ben yapamam, hep öldürüyorum. Fazla su mu verdim, daha az su mu verdim bilmiyorum. Tamam mı? Ama Tanrı bu işin ehlidir. Biliyor. Bir hediye olarak bir arkadaş bana saksıda yetişen bir zeytin ağacı verdi. Tamam mı? Çok pahalıymış. 100 pound gibiymiş bu İngiltere'deyken. Pahalılar İngiltere'de. Ben de teşekkür ettim. Ve meyve versin diye, biraz şey güzel zeytin versin diye kahvaltım için. Televizyonda gördüğün gibi makas ele alarak budayıp temizliğe başladım. Fakat maalesef çok fazla gayretli olduğumdan dolayı ve hiçbir şey bilmediğimden dolayı ağacı tamamen öldürdüm. Tamamen öldürdüm. Evet, su da lazımdı belki. Tamamen, yani bütün dualarıma rağmen lütfen İsa bunu ölümden diriltir misin? Olmadı ve şu ana kadar arkadaşıma anlatamadım. Tamam mı? O da birkaç hafta sonra ziyarete geliyor. Ona demeyin, tamam mı? Tanrı benim gibi acemi bir bağcı değildir. Biliyor, tamam mı? Yapar. Seni tamamen öldürmez. Bazen öyle hissediyor. Tamam mı? Yeter artık Rab. Tahammül edemiyorum. Dayanamıyorum artık. Lütfen. Elini kaldır bana. Bazen öyle hissediyor. Ama o biliyor. Ve o tanıyor seni. Ve o seni tamamen öldürmez. Fakat bazen daha meyve verebilmen için makas ele alarak bir şeyler kesip atıyor. Ben çok fazla PlayStation'la bilgisayar oyunlarıyla ilgilenmedim. Ama bir şey Noel için bir hediye olarak bana FIFA 2005 verildi. Tamam mı? Heyecanlıydım. Bilgisayar oyun falan. Laptopuma yükledim. Evet. İngiltere, Türkiye tabii ki. Ama yani o FIFA 2005 hayatımı tamamen alt üst etti. Normal mahvoldum yani gerçekten. Normalde çok düzenli bir kişiyim. Erken yatarım. Hayatım yani daha belli bir düzen var ama o oyun elime gelince yani beni mahvetti, tamam mı? Aşık oldum ona. Aynı zamanda nefret ettim ona. Ve mesela iş yerime gidip gizli gizli oynardım. Kilise için çalışıyordum o zaman. Yani gece çok geç yatardım. Bazen hiç yatmadım. Çünkü aşık oldum. Tamam mı? Bir bağımlılık oldu. Birkaç ay sürdükten sonra uykusuz kaldım. Bir kursa katılmaya başladım. Mesih'te Özgürlük diye bir kurs. Tamam mı? Bütün bağımlılıklarınızdan özgürün diye bir kurs. Ve eğitmenle oturup dua ediyordum bir gün. Ve şöyle bir dua ettik. Gel kutsal ruh, hayatıma bak, yüreğime gir ve Çıkarmak istediğin şeyler çıkar. Bana göstermek istediğin şeyler göster. Işığa vurmak istediğin şeyler ışığa vur ki sana daha net bir şekilde teslim olayım. Tamam mı? Daha meyve vermek istiyorum. Öyle bir dua ettik. Aklıma gelen neydi? FIFA 2005. Tövbe ettim. Dua ettim. Komik bir örnek olsun diye, tamam mı? Ama tövbe ettim. Benim için o arada çok ciddiydi gerçekten. Eve gittim. Bilgisayarımı açtım. Bu oyun tamamen bozuktu. Çalışmıyordu. Ne oldu? Tanrı bir melek gönderdi. Bilgisayarıma dokundu. Pat diye patladı yani. Çalışmıyordu. Bugüne kadar yani ben bir sürü yerlere gittim, bir şeylere gittim. Bunu tahmin eder misin? Hayır, yapamıyoruz dedi. Komik bir örnek. Ama ne zaman ki Tanrı'ya gidip ya ben daha çok meyve vermek istiyorum dersen, Tanrı bizim değer saydığımız bir şeyleri kesip atmaktan sakınmıyor. Yapar yani. Çünkü bizi seviyor. Peki o zaman acı çektiğimizde tepkimiz ne olmalı? Eyüp'ün tepkisi ne olmalıydı? Acılar karşı çeşitli tepkiler var. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Birinci tepki, bu çok yaygın bir tepki. Ben Mesih imanlısıyım. Başıma bir şeyler geldi, acı çekiyorum. Bazen şoka giriyoruz. Şok oldum. Nasıl yani? Ben bir Hristiyanım. Bende bir dokunulmazlık var. Değil mi? Yani nasıl olur? Tanrı benden yana, beni koruyor, beni seviyor. O da gerçekten hükümdar olan. Nasıl? Ya babam zengin. Ve bazen böyle şey öğretenler de var. Hristiyan olursan artık her şey gülistanlık olacak. Zengin olacaksın. Amerika'dan bir kız bulup oraya gideceksin. Yani bazı diyenler var. Tamam mı? Ama bizim babamız bizi çok seviyor. 1. Petrus 4.12 Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Şok olmayın. Elçiler 14.22 Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir. Nasıl gireceğiz Tanrı'nın egemenliğine? Birçok sıkıntıdan geçerek. İkinci çok yaygın tepki, kendini kurban seçilmiş gibi hissetme. Ne zavallı bana. Bütün kötü şeyler beni buluyor. Benim şey peşinden kovuyorlar. Her zaman bana oluyor. Ona olmuyor. O mutlu, o tatmin. Her zaman bana oluyor. Neden? Öyle hissedenler de var. Bazen aklımıza gelen vazgeçmek. Yeter artık. Çok zor oldu. Dayanamıyorum artık. Ya eğer Tanrı'yla yürümek bu kadar zorsa yapmak istemiyorum. Vazgeçeceğim. Geri gideceğim. Ama iki tane örneğe bakacağız şimdi. İyi tepkiler. Ve burada bitireceğiz ve bir dua zamanımız olacak. Birinci örnek Eyüp. Şimdi Eyüp Bey seni çağıracağım. Sesini hazırladın mı? Güzel. Şimdi. Eyüp ne yaptı? Bağlama ele aldı. Acı acı türkü söyledi. Yanar yanar. Neşet Ertaş gibi gerçekten. Şimdi. Tamam, al bakalım. Bunun üzerine Eyüp kalktı. Kaftanını yırtıp güzel gömleğini yırtıp saçını sakalını kesti. Benim de yaptığım gibi. Yere kapınıp tapındı. Ve dedi ki
Türk olarak söylemez. Nasıl söyleyeyim onu? Şöyle göstereceğim. Sen göster.
Bu dünyaya çıplak geldin.
Aynen. Tamam devam işte. Leyip gidiyorum ben. Hakikaten mi?
Hakikaten.
Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun.
Gene. Hamdolsun. Aynı yani. Yüreğini Tanrı'ya ifade etti. Değil mi? Ben dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Ve Tanrı'nın yorumu neydi? Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Günah işlemedi. Türkü söylemek iyi bir şey. Yani yüreğini Tanrı'ya ifade etmek iyi bir şey. Dürüst olmak iyi bir şey Tanrı'ya karşı. İkinci ve en şahane örnek Efendimiz İsa Mesih'in hayatından geliyor. Çarmıha gerilmeden bir gece evvel İsa Mesih dua ediyor. Çarmıha gitmek istemiyor. Neden istesin ki? İstemiyor. Ve babasıyla konuşuyor. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Yani onun en yakın üç dostunu yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntıya duymaya başlamıştı. Onlara öylesiye kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi. Biraz Abba Baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaşır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Ne kadar bir harika bir dua, değil mi? Ne öğreniyoruz bundan? Birincisi arkadaşlar lazım. Acı çektiğinde arkadaşlar lazım, yakın dostlar lazım. İsa bile arkadaşlarını istedi. Yani başımızda yakın bir dosta ihtiyacımız var. İkincisi Tanrı'yla bu şekilde konuşmak bir günah değil. Çünkü İsa günahsızdı. Bu kaseyi benden kaldır lütfen. Dayanamıyorum. Lütfen baba. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Burada iman söz konusu, güven söz konusu değil mi? Babam sana güveniyorum. Anlamazsam bile benim istediğim değil, senin istediğin olsun. Fakat bunlardan en önemlisi İsa Tanrı'ya ne dedi? Abba, baba dedi. Baba, Tanrı'nın baba yüreği. Acı çektiğinizde baba kelimesi kullanın. Tamam mı? Ve eğer Tanrı'ya baba diyebilirsek her şeye tahammül edebilecek hale geliriz. Baba. Çünkü eğer Tanrı dersen o anda belki mesafeli, uzak, umursamaz düşüneceksin. Ama baba dersen hatırlayacaksın hemen Tanrı'nın baba yüreği. Beni seviyor. Benim iyiliğim istiyor. Ve abba, Aramiçe'de baba demek. Ama küçük çocukların öğrendikleri ilk kelime. Ana ve abba. Tamam mı? Aramiçe'den geliyor. Ama baba demek. En basit kelime. en basit kelime. Çünkü bazen kafalarımız meşgulken, sıkıntıdan geçerken ya hiçbir şey dua edemeyiz. Ama en basit kelime dile getirebiliriz. Abba, baba. Ve baba kelimesi çerçevesinde herhangi bir acı resmini şah esere çevirir. Bence İsa bu dua ettikten sonra sonraki günkü kamçılandığında kamçılanıyor. Askerlerin katı, nefret dolu yüzleri değil, babasının sevgiyle dolu yüzünü görüyordu, gözlerin önünde tutuyordu bence. Çünkü yani yapanlara değil, yaptırana bakıyordu. Neden? Çünkü onları suçlanmıyordu. Aksine onlar için merhamet diliyordu. Ve çarmıhta İsa'nın baba onları bağışla çünkü neler yaptıklarını bilmiyor dediği bundan kaynaklanıyor. Yapana değil yaptırana bakıyordu. Yusuf de, Hazreti Yusuf de kardeşleri yüzünden başına gelen bütün sıkıntıları yaşadıktan sonra ne dedi? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yapanlar kardeşleri ama yaptıran arka planda olan Tanrı'ydı. Ve yapanları değil yaptırana bakıyordu. Bu neden önemli? Çünkü demek ki onları suçlanmayıp affedebiliyoruz. Yani affetmek normalde çok zor. Çok zor. Ama eğer yapanları değil yaptırana bakarsan onları da affedebiliyorsun. Çünkü babam bunda bir şekilde görmesen bile benim iyiliğim için çalışıyor. Ve Yusuf'un dediği İsa Mesih'te tam anlamıyla yerine geliyor. Biz yani insanoğlu İsa'yı öldürdük. Günahımız yüzünden öldü çarmıhta. Bizi affetmek için, bizi babaya getirmek için. Fakat Tanrımız baba onu öldürülmesini bile bizim iyiliğimiz için tasarladı. Bizim kurtuluşumuz için tasarladı. Ne kadar hükümdar bir babamız var. Yani her şeyde, günahta bile Tanrı bizim iyiliğimiz için çalışıyor. Şimdi ayağa kalkıp dua edeceğiz ve bir ilahi söyleyeceğiz ama bir türkü değil bu sefer. Maalesef. Evet. Dua edelim. Neler yaşadığınızı bilmiyorum. Başınıza gelenleri de bilmiyorum. Ama bunu biliyorum ki Tanrı seni seviyor. Ve eğer Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettiysen, o karar verdiysen, Hristiyan olduysan, Tanrı senin iyiliğin için çalışıyor. Herhangi bir durumda, herhangi bir sıkıntıda geçerken Tanrı senin iyiliğin için çalışıyor. Dua edelim. Ey göklerdeki babamız, şimdi buradayız. Senin önündeyiz. Seni seviyoruz Rab. Ki sen bizi seviyorsun. Lütfen kutsal ruhunu gönder. Lütfen yüreklerimize dokun. Lütfen buradaki bütün acı çekenleri teselli et. Onların yardımına koş Rab. Onları kurtar Rab. Lütfen bu kaseyi bizden uzaklaştır. Ama bizim istediğimiz değil, senin istediğin olsun. Sana güveniyoruz Rab. Bazılarımız için bunu söylemeniz lazım bugün. Dile getirerek, Baba, sana güveniyorum. Belki hayatında ilk defa ki söyleyeceğin, ama gerekiyor bugün. Baba, sana tamamen şartsız bir şekilde güveniyorum ve teslim olurum. Ağır bir sıkıntıdan geçiyorsan eğer, bunu söylemesi çok zor. Ama lütfen bugün onu söyleyin Rab'be. Baba, sana güveniyorum.